Ayrım 11.
25. Bölüm Paris. Her mevsimi ayrı güzel, nadir şehirlerdendir Paris diyor Nisa Hanım. Baharı, yazı, kışı, göze görünen, ruha dokunan tüm çehreleriyle resmedilmeye değer büyülü bir alem. Koskocaman, nadide bir tablo o zaten. Paris'i çizdim diye kendine pay çıkaran ressamlar o devasa tablonun köşesinde bucağında birkaç fırça vuruşuna erişebilmiştir ancak. Bu şiirsel anlatımın ardında Paris'i tuvale yansıtamamanın hüznü yatıyor galiba. Ya da nehrin ilk tanıştıkları günden beri gözlemlediği Nisa Hanım'ın ressamlık kariyerinde hedeflediği yere ulaşamama saplantısının farklı bir göstergesi. Paris'e alışveriş için değil de gerçekten dünya ressamlarının yılın sanat olayı diye niteledikleri resim sergisini gezmek için gelmişler gibi, nehirle henüz birkaç saat önce Londra uçağından inip onlara katılan Dila'yı öncelikle Louvre Müzesi'ne götürüyor Nisa Hanım. Bu müzeyi hakkını vererek gezmek günlerce sürebilir diyor. 200 bine yakın sanat eserini barındıran dünyanın en büyük müzelerinden benim için bir numara. Her köşenin, her yapıtın hakkını vermeleri mümkün değil. Ama buraya ilk kez gelen nehirin o ünlü tabloyu, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sını görmeden gitmesi de düşünülemez. Dünya var olduğundan bugüne resim sanatının gelmiş geçmiş en ünlü eseri. Üzerinde en çok konuşulan yorumlar yapılan, yapılan yorumlara yenileri eklenen, modası geçmeyen, eskimeyen en. Beklenti çıtasını bu denli yüksek tutmaktan kaynaklanan küçük çaplı bir hayal kırıklığı yaşıyor nehir. Onun bu hali Nisa Hanım'ın gözünden kaçmıyor. Çekinme diye gülüyor. Aklından geçenleri açık açık söyle. Nehirin ne haddime anlamında başını eğip gülümsemesi daha da kamçılıyor Nisa Hanım'ı. Anlata anlata bitiremedikleri bin bir övgüyle göklere çıkardıkları Mona Lisa buymuş dedin, öyle değil mi? Haklısın. Gördüğün gibi eşsiz güzellikteki onca eserin yanında son derece küçük ve gösterişsiz kalıyor. Yanlış anlamayın. Dünyada kabul görmüş bir tabloyu kötüleyecek değilim. Ancak en az onun kadar güzel ve övgüye değer olanların varlığından söz ediyorum. İyi de Nisa Hanım, kadının yüzündeki gülüş ve elleri için şiir yazanlar var. Dila'nın çıkışına kızmıyor Nisa Hanım. Tam tersine bu işlerden anlamamasını hoş görür gibi yumuşacık bir sesle devam ediyor. Gülüş ve eller. Şu çatının altında sergilenen tabloların içinde bile şiirlere konu olacak güzellikte anlamlı gülüşler ve eller gösterebilirim size. Bu tablonun diğerlerinin arasından sıyrılıp çıkması, şansının onlardan daha iyi olması sayesindedir. Her konuda olduğu gibi sanat dünyasında da sivrilebilmenin ilk şartı şans. Ancak Mona Lisa'nın öne çıkmasında rol oynayan çok farklı bir neden daha var. Yıllar önce Louvre Müzesi'nden çalınmış olması. Müzeden çalınan eserler bulundukları zaman daha da ün kazanırlar. Yalnız çalınan resimler değil, ressamları da ünlenir. Mona Lisa da 1911'de resmin sergileneceği vitrini hazırlayan İtalyan marangoz tarafından çalınıyor. Rivayete göre nedeni kıskançlık. Fransız koleksiyonlarında çok sayıda İtalyan ressamın ve heykeltıraşın bulunmasını içerlemiş çalan. 2 yıl evinde sakladığı tabloyu satmaya çalışırken yakalanmış. 2 yıl boyunca tablonun yeri boş kalmış ve bu süre içerisinde duvardaki boşluğu görmek için binlerce Fransız kuyruk oluşturmuş. Boşluğa gösterilen ilgi bu olursa tablo yerine konulduğunda olacakları siz düşünün artık. Sıra Uluslararası Karma Resim Sergisi'ni gezmeye geldiğinde, serginin bulunduğu bölüme adımını atar atmaz kızıyla gelinin varlığını unutuveriyor Nisa Hanım. Hipnotize olmuşçasına dakikalarca dikiliyor her tablonun karşısında. Ressamın tabloya can verirken, içinde kıpırdanan tüm duyuşları bedenine geçirerek fırça darbelerini bir kez de kendisi vuruyormuş gibi. Dila koluna girip, bir tablonun önünden diğerine taşımasa annesini kıpırdayacağı yok. Bu arada önemsiz görünen küçük bir ayrıntı da nehirin gözünden kaçmıyor. Nisa Hanım incelediği tablonun ressamıyla eseri hakkında uzun uzun konuşup yorumlar yapıyor ama kendi ressamlığından hiç söz etmiyor. Entelektüel, sıradan bir sanatsever kimliğinin arkasına gizlenmeyi yeğliyor nedense. Belli bir yerlere gelmiş, sanat çevrelerince kabul görmüş, sanatçıların karşısında eksiklik hissettiğinden mi bilemiyor nehir. O güne kadar görmeye alıştığı Nisa Hanım'ın kendinden emin, özgüvenli, başı dik duruşuna yakıştıramıyor bu davranışını. Ancak Montmer tepesindeki sokak ressamlarının yanında çözülebiliyor Nisa Sezen'in dili. Teleferikle çıktıkları Montmer tepesi muhteşem bir Paris manzarasıyla kucaklıyor konuklarını. Tepenin en yüksek yerinde Sacré de Cœur Kilisesi yer alıyor. Kilisenin önündeki çok basamaklı merdivenlere oturup yerli yabancı yüzlerce turistin yaptığı gibi Paris'i seyrediyorlar bir süre. "Pek severim burayı," diyor Nisa Hanım. "Montmer sanata aşkın yaşandığı yerdir." Sonra da içeriye girip kiliseyi geziyorlar. Duvarları kaplayan dini temalı tablolar Nisa Hanım'ı büyülemeye yetiyor. Oysa belli ki buraya ilk gelişi değil. Her seferinde aynı durum diye gülüyor Dila. Bir köşede satılan dilek mumlarından iki tane alıp birine nehire uzatıyor. "Günahı yok," diyor onun kararsız duruşuna bakarak. "Burası da Allah'ın evi değil mi? Dileğini Tanrı'ya iletiyorsun sen." Dışarı çıktıklarında kilisenin yan tarafından dolanıp daracık dolambaçlı yollardan geçerek çok sayıda kafenin bulunduğu bir alana çıkıyorlar. Sokak ressamlarının mekanı burası. Eserlerini sergileyen, resim yapan onlarca sanatçı, ziyaretçiler, çaylarını kahvelerini içerken bir yandan da kara kalem portrelerini yaptırabiliyorlar bu ressamlara. Nisa Hanım, kafelerden birini rastgele seçivermiş gibi, "Şurada oturup bir şeyler içelim," diye önlerine düşüyor Nehir'le Dila'nın. Gözleri tuvalinin önünde dimdik durmuş, müşteri bekleyen, seyrelmiş kırçılı saçlarını ensesinde toplamış, zaten sivri çenesini daha da sivrileştiren keçi sakalını geniş gülümsemesiyle dengeleyen 45-50 yaşlarında ressamın üzerinde. Porselen duruluğunda pes pembe teni, uyulmuşçasına düzgün yüz hatlarıyla güzeller güzeli bir garson kızın getirdiği kahvelerini içerken, kendini cin diye tanıtan ressam da hiç acelesi yokmuş gibi ağır devinimlerle Nehir'in portresini çizmeye koyuluyor. Nisa Hanım, Lourdes'a bilinçli suskunluğunun ardından konuşmaya, kendini ifade etmeye susamış gibi resme olan ilgisini, tutkusunu dillendiriyor. İlk kez gördüğü, bir daha da kolay kolay göremeyeceği sokak ressamını. O da özellikle işi ağırdan alıyor zaten. Kalkarlarken kapının girişinde kahve içimi bir sürede çiziliveren portrenin bedeli olarak iri rakamlarla yazılı paranın iki mislini veriyor Nisa Hanım. Üzerine övgüler düzdüğü, ayaküstü çalışmaya gerçekten de bayıldığından mı, yoksa ressamın onu bu derece can kulağıyla dinleyip müzminleşmiş dertlerine ortak oluşundan mı, orasını çıkaramıyor Nehir. Sonunda Sade'de geliyor Nisa Hanım. Paris'teki ikinci günlerinin sabahında Lafayette'e gideceğiz diyor. Gidecekleri yer, dünyanın en muhteşem alışveriş merkezlerinden biri değil de, Paris'i gezenlerin ille de görmeleri gereken turistik bir yermiş gibi. Alışveriş merkezinden çok, görkemli bir saray havasındaki mekanın her santimi, ilk kez gören gözleri kamaştıracak abartılı özelliklere sahip. Giriş katının orta kısmındaki geniş alanı gösterişli mağazalar çevreliyor. Üst katlardaki geniş balkonlar ve cepçikler de aynı alana açılıyorlar. Öyle ki herhangi bir kattan bakan biri aşağıda ya da yukarıdaki mağazaları görebiliyor. Duvarlar, tavanlar, çeşitli bölümleri birbirinden ayıran sütunlar yaldızlı ağır işlemelerle süslü. Mağazaların önünde balkon bölümlerindeki boşluklarda yorulan konukların oturup dinlenmeleri için kadife, saten, ipek döşemeli klasik koltuk takımları var. Her konuda olduğu gibi dekorasyonda da sadelikten yana olan Nehir'e uymuyor bu tarz. Devasa büyüklükteki kristal avizeler, duvarlar, oymalar, yaldızlar, süsler üzerine geliyor sanki. İçinden geçenleri dışına vurmuyor ama en uysal haliyle Nisa Hanım'ın peşine takılmış, o mağaza senin, bu mağaza benim, koskoca binada adım atılmadık yer bırakmamaya ahdetmiş gibi dolanıp duruyorlar. "Kendini burayla kısıtlama sakın," diye tembihliyor Nisa Hanım. Paris'in şık semtlerinde gelinlik ve abiye üzerine çalışan ünlü mağazalar ve markalar da var. Bu sözler uyarı yerine geçiyor Nehir için. Nisa Hanım ve Dila hiç yüksünmeden tüm Paris'i karış karış gezmeye dünden razılar. Ama Nehir'in fazla oyalanmaya niyeti yok. Kafasına yatan, gözünü okşayan, tarzına uygun bulduğu ilk gelinliği almaya kararlı. Ne var ki ilk denemesi boşa çıkıyor. 5 yıldızlı bir otelin, klasik takımlarla döşenmiş lobisini çağrıştıran mağazanın, kristal aynasındaki görüntüsünden hoşnut değil Nehir. Abiye kıyafet sunanların, kendilerinin de aynı tarzda giyinmeleri gerekiyormuş gibi, oradan çıkıp düğün, dernek, kutlama, her ne hal ise özel bir yerlere giderek kıvamda giyinip süslenmiş, aşırı makyajlı 3 kadının yardımıyla üzerine geçirdiği Zvorovski taşlarla bezeli gelinliği abartılı buluyor. Ardından giydiği düz kesimli organze gelinlikse Nisa Hanım'la Dila'nın ortak vetosuna takılıyor. Sadeliğin de bir sınırı var diyor Dila. Giyeceğin gelinlik az da olsa Paris kokmalı. Haklılar. O kadar paralanıyorlar ki en iyisi olsun diye. Fiyatını bile sormuyorlar giyilip çıkarılan gelinliklerin. Yapılacak seçim onları da mutlu etmeli. Uzlaşıyorlar sonunda. Nehir'in aradığı sadelikle Nisa Hanım'ın Dila'nın vazgeçemedikleri şıklık ve gösterişi dengeleyerek sunan, Fransız küpüründen iğneyle kuyu kazar gibi dantel motiflerinin tek tek birleştirilmesiyle hazırlanmış, terzilik sanatının zirveye çıktığı bir gelinlik. Nehir'in üzerinde onun için dikilmiş gibi oturuveriyor. Duvak yerine geniş kenarlı, yüze inen kısmı tatlı bir eğimle kavis yapan, sol yanında el yapımı bir çiçeğin yer aldığı son derece modern ve Nehir'e çok yakışan bir şapka seçiyorlar. Hayranlık saçan bakışlarını Nehir'in üzerinden alamıyor Nisa Hanım. Şimdi içime sindi diyor. Eski Fransız filmlerindeki gizemli aktrislere benzedin. Aynadaki yabancıya tarafsız gözle bakıyor Nehir. Düğüne gelecek insanlara ait yüzlerce, hatta binlerce gözü de arkasına alarak. Kabul etmeli ki aynadaki yansıması çok hoş. Eleştirisel nazarlar kusur bulmakta zorlanacaklar. Ayak ölçüsü alınıyor Nehir'in. Gelinliğin kumaşından ayakkabı ısmarlanıyor. Hafta sonu Paris'ten ayrılacakları gün gelip alacaklar. Gelinlik konusunun hallolmasıyla rahat bir nefes alacağını sanan Nehir yanılıyor. Nisa Hanım'ın alışveriş tutkusu, içindeki fay kırığının harekete geçmesiyle bir türlü yatışmayan deprem fırtınası misali durdurak bilmeden tüm şiddetiyle sürüyor çünkü. Müşterisi olduğu Paris'in ünlü mağazalarını Nehir ve Dila'nın eşliğinde gezmekten farklı bir zevk aldığını üstüne basa basa vurgulayarak onları da aynı zevki paylaşmaya şartlandırıyor. Dila annesinin abartılı alışveriş fantezilerine alışık zaten ama Nehir o ana kadar tanıdığı mütevazı sınırları aşmamaya özen gösteren Nisa Hanım'ın görünen yüzünün ardındaki bu çılgın kadını tanımakta zorlanıyor. Paris bulvarlarında saatlerdir peşleri sıra gezdirdikleri her türden iş çamaşırı, gecelik, sabahlık, ayakkabı, çanta, yazlık, kışlık, baharlık giyecekler, takınacak, sürülecek, koklanacak bin bir çeşit kutu, torba ve paket kalabalığıyla, tıka basa dolu büyük boy tekerlekli bavullarıyla otele döndüklerinde, Nehir'le Dila'nın bir adım daha atacak halleri kalmıyor. Ancak Nisa Hanım, dipdiri ayakta. Onların dinlenmesine fırsat tanımaya da hiç niyeti yok. Alışveriş saplantısına sahip kişilere has bir sarhoşluk içinde. Alınıp parası verilen her parçanın arkasından yeniden güç kazanmış sanki. Bıraksa kızların ikisi de yataklarına serilmeye hazırlar. Sabahtan bu yana ki akşam üzeri olmakta artık, Paris'in ünlü bulvar kafelerinden birinde verdikleri kahve molası dışında hiç soluklanamadılar. ''Yatmaya mı geldiniz buraya?'' diye kesin tavrını koyuyor Nisa Hanım. ''3 günlük programı saati saatine ayarladım ben. Nehir'e Nehir turunu attırmadan bugünü kapatmaya hiç niyetim yok.'' 26. Bölüm. Nisa Sultan'a böylesi yaraşır. Dünyanın dört bir yanından gelmiş, farklı din, dil ve ırklardan turistleri gezdiren çok sayıda tekne var Sen Nehri üzerinde. Aşağı yukarı İstanbul şehir hatları vapurları büyüklüğünde ama onlardan daha basık ve genişler. Hepsi de kalabalık grupları ağırlayacak özelliklerde donatılmış. Ortalarda sıra sıra koltukların yer aldığı camekanla kapatılmış bir bölüm var. Rüzgarlı, yağmurlu soğuk havalarda sığınak görevi görüyor. Kapalı bölümü çepeçevre saran güverte ve ön kısımdaki sıralı koltuklarsa nehir havasını özgürce solumak isteyenler için. İskelenin kıyısında sıralanmış teknelerden hangisine bineceklerini kestirmeye çalışıyor Nehir. Nisa Hanım yumuşacık bir hareketle kolundan tutup çekiyor Nehir'i. Gülümseyerek biraz ilerideki beyaz tekneyi gösteriyor. Diğerlerinden çok farklı bir restoran tekne bu. Üstü ve dört bir yanı cam mekanla kaplı, geniş güvertesine bembeyaz masa örtülü, şamdanlı, mumlu sofralar kurulmuş. Nisa Sultan'a böylesi yaraşır zaten diye geçiriyor içinden Nehir. Tekneye doğru yürürlerken iskeledeki kalabalık turist grubunun arasından sıyrılan gencecik bir Japon kızı yanlarına geliyor. Hayranlık içeren bakışları Nisa Hanım'ın üzerinde. Ne kadar güzelsiniz diyor. Hele kirpikleriniz harika. İncecik parmaklarını kendi göz kapaklarının üzerinde gezdirerek ekliyor. Takma mı? Değil diyerek gülümsüyor Nisa Hanım. Kanıtlamak istermiş gibi uçlarından hafifçe tutup çekiyor kirpiklerini. İster istemez Nisa Hanım'ın üzerinde yoğunlaşıyor bakışlar. Ardı sıra tekneye doğru yürürken onun gerçekten de çok güzel bir kadın olduğunu düşünüyor Nehir. Güzel ve bu güzelliği zarafetiyle bütünleştirmeyi becermiş. Yaşı olmayan özel kadınlardan Nisa Sezen. Nehir ve Dila günün yorgunluğunun ardından spor giyinmeyi yeğlerken zarif tayyörü ince topuklu ayakkabıları, küçücük portföy çantası, pırlanta taşlı bir toka ile ensesinde topladığı saçları, giysisini bütünleyen abartısız takıları, parfüm diyarı Paris'e parfüm koklatan çiçek kokusuyla ikisine de fark atıyor. Tekneyi geçip yerlerine oturduklarında havana attın gene Nisa Sultan diye takılıyor Dila. Senin yanında dolaşmayı sürdürürsem evde kalmam kaçınılmaz. Neyse ki ben paçayı kurtardım diyor Nehir. Abartmayın diye gülüyor Nisa. Görmediniz mi? Tek kirpiği yoktu kızın. Kirpik yoksuldur Japonlar. Biraz rimelli görünce takma sandı. Mesele bundan ibaret. Anlaşılan o ki güzelliği, albenisi ve çekiciliği konusunda yeterince mütevazi Nisa Hanım. Nehir'in Paris'e gelinceye kadarki zaman diliminde müstakbel kayınvalidesinin davranışlarında gözlemlediği tevazu burada da kendisini gösteriyor. Ancak tam tersini düşündürecek ayrıntılar da yok değil. Nisa Hanım'ın yanındayken anlam veremediği bir tedirginlik içinde Nehir. Duyduğu rahatsızlığın nedenine inip kesin bir yargıya varamıyor. Rahatsızlığının adını da tam olarak koymuş değil zaten. Nisa Hanım, beyaz takım elbisesi içindeki beyaz ipek gömleği ve papyon gravatıyla çok yakışıklı görünen garsona siparişleri verirken dikkatle onu izliyor Nehir. Kızıyla gelinin fikirlerini de alıyor görünürde ama son sözü hep kendisi söylüyor Nisa. Yenilsin, yenilmesin. Masa üzerini donatıp taşıracak çoklukta meze, deniz ürünü, salata, tropik meyve ısmarlıyor. Menüdeki en pahalı şarabı seçiyor. İstakoz yiyelim diyor garip bir edayla. Birilerine meydan okur gibi. Elindeki listenin yiyecek içecek bölümüne değil de fiyat bölümüne bakıp en pahalı olanları dikte ettiriyor garsona sanki. Ne düşüneceğini bilemiyor Nehir. Ancak emin olduğu bir nokta var. Bu davranış biçiminin asla normal olmadığı. Arkasına yaslanıp Nisa Hanım'ı küçük çaplı bir psikanaliz seansına almaya hazırlanıyor. Sıkça yaptığı bir iş bu. Davranış bozuklarının nedenini anlamak için onların kökenine yatan gerçeklere inilmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Bir zamanlar az mı aşındırdı psikiyatrın kapısını? Öğrendiklerinin ışığında kendine bile psikanaliz yapabiliyor Nehir. Alışmış artık. Nedensiz sıkıntılarla hem kendine hem de çevresindekilere günü zehir ederken dur diyor içindeki Nehir'e. Neyin var senin? Sudan bahanelerin ardına sığınma da gerçek nedene inelim beraberce. Zincirleri kıra kıra esas halkaya ulaştığında kendiliğinden çözülüveriyor sorun. Bu kez de küçücük bir ipucundan yola çıkıyor Nehir. Gün içinde bir çift dekolte iskarpine dünyanın parasını verdiğinde, avuç içi kadar gece çantasına 5 çanta parası ödediğinde, cüzdanını açıp sanki kurtulmak ister gibi banknotların neredeyse buruşturarak kasiyerin önüne fırlatırcasına attığında ve şimdi burada şarabın en pahalısını, ıstakozun en irisini ısmarlarken, Nisa Sezen'in gözlerinde anlık sevinçlerle yanıp sönen ışıltılar öylesine benzer ki, alışveriş yapmaktan, hesapsızca para harcamaktan alınan yoğun zevke, duygusal dünyası zengin, resim sanatına gönül vermiş, ince ruhlu, naif kadının kadınsız zaafları denip geçilebilir belki. Ama bu işin kolayına kaçmak olur. Çünkü Nehir, asıl nedenin çok daha derinlerde pusuya yatmış olduğundan emin. Bir başkası yapsa Nisa Hanım'ın yaptıklarını görgüsüzlük, gösteriş merakı, sonradan görmüş insanların paraya kavuşunca geldikleri konuma alışamaması denilebilir. Ama bu, Nisa Sezen'e yapılacak en büyük haksızlıktır. Sezenler kadar olmasa da belli bir mal varlığına sahip, görmüş geçirmiş bir aileden geliyor Nisa. Yaşamı boyunca para sıkıntısı çekmemiş. O halde Nehir zoru denemeli ve Nisa Hanım'ın benliğine gizlenmiş, zaman zaman öne çıkıp dikkatli gözleri şaşkınlığa uğratacak davranışlar sergileyen, onun ikinci kişiliğini tanımaya çalışmalı. Anlatıldığı kadarıyla da olsa hikayeyi biliyor Nehir. Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü öğrencisi Nisa, Sezenlerin oğlu Halil'e deliler gibi aşık olmuş. Öyle güçlüymüş ki aşkı, bir zamanlar gönül verdiği, umutlarını bağladığı, ünlü bir ressam olma yolunu açacak okulunu bile bırakmayı göze almış. Ne uğruna? Evlenip Sezenlerin resme hevesli küçük gelini sıfatıyla kızağa çekilmek için mi? Değmiş mi gösterdiği özveriye? Asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Olayların nasıl geliştiğini tahmin etmek için birinci ağızdan duymaya hiç gerek yok. Senaryoyu gayet tutarlı bir biçimde kurgulayabiliyor Nehir. Büyük aşkların ardından gelen evliliklerinin beklentileri de büyük oluyor. Gencecik, toy Nisa'da emin adımlarla yürüdüğü yoldan sapıp ayaklarını yerden kesen sevdasının peşinden gitmeyi seçince, geride bıraktıklarının, vazgeçtiklerinin yerine koyacak bir şeyler arıyor. Ama bulamıyor. Gün be gün, tek düzeleşen evlilik hayatının kısır döngüsünde gitgide bunalıyor. Küçücük bir hücreyken, hızla dallanıp budaklanan habis bir tümör gibi her geçen gün daha da büyüyor içindeki pişmanlık. Kimseyi suçlamıyor, suçlayamıyor, tek suçlu kendisi çünkü. Kızlarını uyarmadıkları, tam tersine yaptığı yanlışlarla arkasında durup onu yüreklendirdikleri için ailesine kızgın değil. Ama kırgın. Halil Sezen'in yerine parasız, pulsuz, arabasız, çulsuz birine gönül vermiş olsaydı Nisa, ona da aynı hoşgörüyü gösterecekler miydi? Tabii ki hayır. Hepsi birden ayağa kalkıp, "Deli misin sen kızım? Çulsuzun teki için okul bırakılır mı?" diye karşı çıkacaklardı kesinlikle. Ama Halil Sezen deyince akan sular dururdu. Para, mevki, şan, şöhret gibi her devirde geçerli kavramların önünde kim durabilirdi ki? Aşkın evliliğe, aşkın eşe dönüştüğü noktada bozuluveren büyüyü yeniden yaşamak mümkün değil. Deniyor ama başaramıyor. Biricik aşkı, tutkulu sevdası Halil'le kocası Halil Sezen arasındaki ortak ya da taban tabana zıt noktaları bulup çıkarmaya çalışmaktan yorgun düşüyor. Aslında hala seviyor onu, ancak şekil değiştirmiş, dipdiri köpük köpük dalgalı davetkar denizlerden, dingin su birikintilerine dönüşmüş sevgisiyle. Sığ, heyecansız, eski coşkuyu asla veremeyen. Başlangıçtaki yoğun, parıltılı tutkunun yerini alan sessiz, sakin, yumuşacık sevgi de beraberliklerini yürütmek için yeterli. Bundan sonrasında bu kadarıyla yetinmek zorunda olduğunun bilincinde Nisa, yakın çevresindeki pek çok evliliğin çok daha cılız sevgilerle, hatta sevgisizliğe rağmen yürüdüğünün de farkında. İçinde usul usul palazlanan isyanı bastırmaktan başka çaresi yok. Artık aşık olmasa da seviyor kocasını. İyi bir insan o. Dışlanmayı, ötelenmeyi asla hak etmiyor. Nisa'nın bilinçaltındaki örtülü reddedilişte ona karşı olmamalı. Evet, Nisa'nın hasmı kocası değil, onu Halil Sezen yapan özellikler. Bunların başında da para geliyor. İşte Nisa Sezen'in alışveriş tutkusunun gerisinde yatan gerçek neden. Kendisi bile farkında değil belki. Yaşadığı olumsuzluklar, çektiği acıların nedeni olarak gördüğü paraya düşman etmiş onu. Dışlamıyor parayı. Tam tersine güçlü bir beraberlik. Dışarıdan bakılınca hoş bir uyum var aralarında. Hesapsızca harcayarak, horlayarak, değersizleştirerek paradan intikamını alıyor Nisa. Tüm safhalarını ve ayrıntılarını birebir bilmese de Nehir'in ulaştığı sonuç bu. Gözünün önüne getirdiği, Nisa Hanım'ın alışverişi yaparkenki halleri de bu kanısını fazlasıyla doğruluyor. Gerçek anlamda alışveriş tutkunu bile sayılmaz Nisa Hanım. Vitrinde gördüğü her şeye sahip olmak için yanıp tutuşanlardan değil. Alışverişini seçme, beğenme, ardından da alıp kendine mal etme safhaları ilgilendirmiyor onu. Ancak sıra ödemeye geldiğinde, cüzdanına davranıp para çıkarmaya yeltenirken şahin kesiliyor. İşte o an, garip ışıltılar uçuyor gözlerinde. Aldığı her şey ne kadar pahalıysa duyduğu keyif de o denli güçlü oluyor. Banka kartı kullanmıyor. Kullandığını hiç görmedi Nihir. Parayla teması doğrudan aracısız. Eli banknota değecek ki harcadığını hissedebilsin. Masanın üzerini donatan, çoğunun yenmeyeceği baştan belli yiyecek bolluğuna bakarken Nisa Hanım'ın davranışlarını eskisi kadar yadırgamadığını fark ediyor Nihir ve onu çok sevdiğini. Nisa Sultan'ın yüreğinin şifresini çözdüğünden belki ya da kendini onun zaaflarıyla bütünleşmiş hale yakın hissettiğinden. Nedeni her ne olursa olsun eksileriyle, artılarıyla, zayıflıklarıyla, gücüyle, kişiliğini belirleyen farklılıklarıyla gösterdiği ya da özellikle gizlediği değişken çehreleriyle, her haliyle, her tavrıyla bu kadını seviyor Nehir.